Bu kitap Altınoklu Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Hale Müge Gürtürk. Eserin adı Kızılderili ve Çingene. Yazarı Susan McBridge. Türkçe'ye çeviren Mehtap Gün Ayral. Türü roman. Eksik Parça Yayınları. 1. baskı Temmuz 2013. ISBN nosu 978-605-64034-1-5. Bu kitap 312 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Temmuz 2016. Arka kapak. Her seferinde çiftliği es geçen kasırga bu sefer diğerlerinden farklıydı. Çiftliğin ceviz koruluğunda yaralı halde bulunan, nereden geldiğini, kim olduğunu hatırlamayan bu adamı kasırga mı getirmişti? Gelişiyle yıllardır meyve vermeyen ceviz ağacının çiçeklenmesini sağlayan bu yabancıya evlerini açan Gretchen ve ikiz kız kardeşlerini etkileyen yabancının beraberinde getirdiği mucize miydi? Yoksa gözlerindeki tanıdık bakış mı? Aile bağları, hayal kırıklıkları, korkulan sırlar ve sözü edilmemiş gerçek bir aşk hikayesi. Ustalıkla anlatılmış bir anne kız hikayesi. Korkulan sırlar, hayal kırıklıkları ve sözü edilmemiş bir aşk. Nesiller arasında rahatlıkla yolculuk edebilen Susan McBridge, bizleri kusurlarıyla benimseyebileceğimiz sevimli karakterlerle tanıştırıyor. Çok hoş ve eğlenceli bir öykü. Susan McBridge'in kaleminden çıkan her şeyi okurum. Gizli aile bağları ile ilgili sürprizlerle dolu bu hikayeye bayıldım. Bazı kitaplar sizi daha ilk sayfasında esir alır ve siz onu bitirene kadar bırakamaz. Bu da onlardan biri. İlkbaharda usul usul yürü. Toprak ana hamiledir. Gözlerde yaş yoksa ruh gökkuşağına sahip olamaz. Bir Kızılderili atasözü. Fırtına bazen yağmur yağdırır, bazen de mucizeler yaratır. Teşekkürler. Bu kitap üzerinde çalışırken hamile olduğum haberini aldım ve bu da hikaye yazarken daha duygusal davranmamı sağladı ve tabii ki biraz da yavaş yol almama sebep oldu. Bu yüzden çalışma sürecimde gösterdiği sabırdan dolayı harika editörüm Lucy Macro'ya minnettarım. Her aşamada sorgusuz sualsiz destekleri ve verdikleri cesaretten ötürü ayrıca menajerlerim Andrew Krillo ve Christina Hogreb'e teşekkürü bir borç bilirim. Geriye kalan JRA'daki tüm o harika insanlar önünüzde eğilerek şapka çıkarıyorum. Her gün başarıyla altından kalktığınız o zor işler için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Stephen Kim, Mary Sasso ve William Morrow'daki herkese en içten minnettarlığımı sunarım. Daha iyi bir yayıncı ailesini hayal bile edemezdim. Sonuncusu ama en önemlisi dostlarım, ailem ve hiç bıkmadan beni desteklemeye devam eden inanılmaz okuyucularıma kucak dolusu sevgiler. Hepinizi çok seviyorum. Giriş. Annika Bering yalan söylemezdi. Gretchen'ın hatırladığı kadarıyla annesinin soğuk ve çıplak gerçeklerden ya da en azından Annika'ya göre gerçek olan şeylerden başka bir laf ettiği görülmemişti. Gretchen daha çocuk yaştayken gerçeklerin kimseyi kurtarmadığını, üstüne üstlük bir de acı verdiğini öğrenmişti. İkizler dünyaya geldiğinde Gretchen 5 yaşındaydı. Onlarda doğru olmayan bir şeyler var diyordu Annika. Saçları darmadağın, ellerini beline dayamış halde. Dudaklarında öyle acımasız bir ifade vardı ki sanki her an onları devlet hastanesine geri götürecekmiş gibi görünüyordu. Gretchen da markete depozitolu gazoz şişelerini iade eder gibi bebeklerin de iade edilip edilemeyeceğini merak ediyordu. Annika son derece anlayışlı olan kocasına benim gördüğümü görmüyor musun diye çıkıştı. Bence bir şeyleri yok dedi Gretchen'ın babası. Çift yataklı beşiğe doğru eğildi. Önce Benny'nin sonra Treddy'nin karnını okşadı. İlk dokunuş ikisinin de 10 parmağı var. Düğme gibi birer burun, minik deniz kabukları gibi kulaklar. O zaman sen de en az onlar kadar körsün dedi Annika açıkça. Gözlerine baksana mavileri ne kadar bulanık ve elimi önlerinde ne kadar oynatırsam oynatayım gözlerini kırpmıyorlar. Sence bu benim hatam mı? Yani hamileyken resim yapmaya devam ettiğim için mi diye sordu odanın içinde deli gibi dönüp duruyordu. Yağlı boya ya da Terebentin kokusu yüzünden olabilir mi? Bir ressam olarak insanın kör olmasından daha korkunç bir lanet düşünemiyorum. Gretchen'ın babası benim aklıma gelen birkaç şey var dedi sakin sakin. Beşiğin korkuluğunu öyle bir kavramıştı ki parmak eklemleri bembeyaz kesilmişti. Vereceği süt gözleri gören bir ineğinkinden fazla olmayacağı halde sırf kör diye bir buzağı gözden çıkarır mıydın? Bırak Allah aşkına diye ilgisizce homurdandı Annika. Sana kalsa hayvanlarla insanlar arasında hiç fark yok. Çünkü hayvanlara insanlardan daha çok zaman harcıyorsun. Ama bunlar senin çocukların, çiftlik hayvanların değil. Gretchen uzunca bir süredir onları dinlemekten vazgeçmişti. Babasının çiftlik veterineri olarak bulduğu bu işle birlikte Annika'nın kültürsüz ve kendine uzak bulduğu Walnut Ridge'e taşındıklarından beri bu tartışmaları yeterince duymuştu zaten. Gretchen onların atışmalarını dinlemek yerine beşiğin korkuluklarına yapışıp hayvanat bahçesinde uyuyan maymunları seyreder gibi bebeklere bakmaya başladı. Yeni doğmuş kardeşleriyle ilgili bir sorun varsa bile durduğu yerden bunu görmesine imkan yoktu. Lütfen Eni, yeter artık. Babası bezgin bezgin iç geçirdi. Sen kötü bir şey yapmadın. Kimse kötü bir şey yapmadı. Olan oluyor işte. Kimseyi suçlamanın alemi yok. Ölüm kalım meselesi değilse atlatırız. Asla normal bir hayatları olmayacak. Normallik fazla abartılıyor diye iddia etti babası. Hemen ardından Gretchen'ın kendisine endişeyle bakan yüzünü fark etmişti. Farklı olmak her zaman daha iyidir. Değil mi tatlı bezelyem? Kızının sarı buklelerini okşarken sesi daha ferahlamış gibiydi. Adını herkese böyle duyurursun işte. Herkes gibi olarak değil. Ama Gretchen öyle düşünmüyordu. Annesinin dedikleri onu korkutmuştu. Ne olacak onlara? Elini beşiğin korkuluklarından sokup minik Treddy'yi dürtükledi. Dana Rosto kadar bir şeydi. Yalnız tek fark Rostolar uyurken salya akıtmazdı. Onları geri vermeyeceğiz değil mi? Tabii ki vermeyeceğiz. Babası yanına çömeldi. Senin kardeşlerin onlar. İkisini de çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak. Annika sızlanıyordu. Nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsun? Tabii sen nereden bileceksin? Hiç kör olmadın ki. Başlarına ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Biz onları koruruz dedi babası başını sallayarak. Çocukların tek ihtiyacı budur. Ya biz ölünce ne olacak? Kim bakacak onlara diye bağırdı annesi. Yakında oturan akrabamız da yok. Ben dedi Gretchen yavaşça. Treddy'nin gamzeli dirseğine hafifçe dokundu. Ben bakarım. Onlara bir şey olmasına izin vermem anne. Söz veriyorum. Gretchen bunları inanarak söylemişti. Sonunda ikizlerin kör olduğu tıbben onaylandı. Sadece gölgeleri ve şekilleri, aydınlık ve karanlığı seçebiliyorlardı. Ama Annika'ya göre bu durumun olumlu hiçbir yanı yoktu. Main Caddesi'ndeki mağazalara gitmek için şehre indiklerinde Annika Treddy ile Benny'yi koydu. İkiz bebek arabasını kaldırımda iterken Gretchen birkaç adım geriden onu izler, vitrinlere bakar, tatlı bebişlerin nasıl diye soranlara annesinin pervasızca verdiği cevapları dinlerdi. İkisi de yarasa kadar kör derdi annesi. Sanki başlarına çok büyük bir felaket gelmiş gibi. Umarım bakabiliriz de bakım evine göndermek zorunda kalmayız. Gretchen genelde sessiz kalıp Annika'nın söylediği hiçbir şeye karşı direnmezdi. Ama yıllar geçtikçe sesini çıkarmamak onun için güç olmaya başlamıştı. Postacının geldiğini ben görmeden beni duyabilir dedi sonunda. Bir şeylerin aksini kanıtlamak cesaretini göstermişti. Treddy de raftaki bütün baharatları kokusundan tanıyabilir. Öyle mi dedi Annika yorgun gözlerini kısarak. Evet öyle. Gretchen dediklerinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını, bunun pembe bir yalan olduğunu bilse de geri adım atmamaya çalışıyordu. Beni herkesten daha iyi duyabilir ve Treddy de sadece koklayarak sayısız şeyi tanımlayabilirdi. Annesine derse desin Gretchen kardeşlerinin özel olduklarını biliyordu. Sınırsız bir güce sahip olduklarını kanıtlamaya da kararlıydı. İkizler büyürken Gretchen kuzularını güden bir çoban gibi onlara rehberlik etti. Yürümeye başladıklarında ellerinden tutup mobilyaların sivri köşelerinin, bahçedeki ağaçların, basamakların, kapıların ve duvarların yerlerini öğretti. En önemlisi de herkes gibi gören gözlere sahip olmasalar da eksik olmadıklarını sürekli hatırlattı. Belki de öbür duyularınız daha çok gelişmiştir diyordu onlara. Benny ile Treddy sanki bu mantıklı bir şeymiş gibi tatlı tatlı gülüyorlardı. Gretchen 5. sınıfa geldiğinde okul kütüphanesinde çalışan bayan Giles'ın annesinin kör olduğunu, Benny ile Tre diye körler alfabesini öğretebileceğini öğrendi. Bayan Giles, onlar için körler alfabesi çalışma kitapları sipariş etme cesaretini bile bulmuştu. Çok geçmeden Gretchen'ın babası kütüphaneci hanıma çocuklara özel ders vermesini teklif etti. Bayan Giles o kadar iyi bir iş çıkarmıştı ki Annika bakım evi lafını etmez olmuştu. Gretchen'ın babası da Bayan Charles gibi uyumlu birinin hayatlarında olmasından çok memnundu. Gretchen liseye başladığında Benny ile Trudy gayet becerikli birer genç kız olmuşlardı. Gretchen'ın evde yaptığı her şeyi yapabiliyorlardı. Kendi başlarına giyinebiliyor, saçlarını toplayabiliyor, yataklarını düzeltebiliyor, odalarını toplayabiliyor, kapının girişini süpürebiliyor. Hatta ön bahçedeki akça ağacın alçak dallarına bile tırmanabiliyorlardı. Bayan Charles sayesinde seviyelerinin çok üstünde okuyabiliyorlardı. Hatta Gretchen'ın babası bu özel öğretmeni o kadar çok sevmişti ki bir gün onu evine bırakmak için çıktı ve bir daha geri dönmedi. "Özür dilerim Annie," diyordu ardında bıraktığı notta. "Ama gerçeklere daha fazla katlanamayacağım. Bazen cehalet gerçekten mutluluktur ve hayatımda daha çok mutluluğa ihtiyacım var." Annika Gretchen'ın omzunda ağlamış, "Bu kadar mı korkunç, bu kadar mı sevimsiz biriyim ben?" demişti. Gretchen dürüst olmaktansa annesine duymak istediklerini söylemeyi yeğlemiş, o sıralar okumakta olduğu yastığının altında duran Wanton Wild Love, Ahlaksız Vahşi Aşk adlı aşk kitabından bir alıntı yapmıştı. Bayan Charles, "Fettan kadının biri anneciğim. Öyle kadınlar başkalarının kocalarını yoldan çıkarırlar. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?" Gretchen, Bayan Charles'ın kitabın kapağındaki o yarı çıplak, uzun, kızıl saçlı kadınla en ufak bir benzerliği bulunmadığını bilse de evet demişti. Boğazlı kaza, uzun eteği, dümdüz kahverengi saçları ve gözleriyle Bayan Charles, Aslı'nın tipik örneğiydi. Bir kütüphaneci. Yine de Gretchen'ın bu yalanı Annika'yı biraz rahatlatmıştı sanki. Bunun ne zararı olabilirdi ki? Bu annesine söylediği ne ilk ne de son yalandı. Babasının evi terk ettiği sene, lise sona geçtiği o yaz, bekaretini pek de tekin olmayan bir gence verip hamile kaldığında da annesine yalan söylemişti. Ama bu yalan diğerlerinden farklıydı. Karnı gittikçe büyüyordu ve kendine ait bir hayatı olana kadar da büyümeye devam edecekti. Kasırga ve gökteki yıldızlar yeryüzüne düştü. Kudretli rüzgarlarla savrulduğunda incir ağacından düşen ham inciler misali. İnci, Vahiy 6-13. Bölüm 1. Nisan 2010. Bam bam bam. Gevşek panjurlar eve çarpıyor. Rüzgar hızlanıp uğuldarken tahtalara öfkeli yumruklar gibi iniyor. Gretchen, Brink'i mutfak lavabosunun üzerindeki yarı açık pencereye çekiyorlardı. Oysa ki daha birkaç dakika önce gökyüzü masmaviydi. Nisan güneşi ceviz ağaçlarına vuruyor. Pencerenin altında yeni açmış şakayıkların yaptıkları sakin bir esintiyle salınıyordu. Birdenbire sert bir rüzgar pencere camından içeri girmiş, Gretchen'ın saçlarına hücum etmiş ve yağmurun kokusunu, fırtınanın gümbürtüsünü beraberinde getirmişti. Pencerenin camındaki soluk yansımasının ardında gökyüzü zift gibi kararmış, havada korkunç çatırtılar duyulmaya başlamıştı. Çakan şimşeğin ardından bir gümbürtü koptu ve Gretchen bu ışıkla gökyüzündeki yıldızları fark etti. Ayaklarının altında yer sarsılmıştı. "Tanrım!" diye mırıldandı. Tüyleri diken diken olmuştu. Hava birdenbire grimsi sarı, esrarengiz bir renge döndü. Bazıları yeşil olduğunu bile söyleyebilirdi ama Gretchen için yine de ürkütücüydü. Şiddetli bir fırtına koptu, camlar zangırdadı, sağanak yağmur pencerelere vurmaya başlayıp her şeyi bulanıklaştırdı. Akça ağacın dallarından biri çatırdayarak koptu, tüy gibi savrulup bahçeye savrulunca Gretchen geri sıçradı. "Birileri fena sinirlenmiş," dedi. Tüyleri diken diken olmuş, kolunu sıvazladı. Doğanın ağaçların dallarını sökecek, bir yere bağlı olmayan her şeyi savurup fırlatacak kadar neye kızmış olabileceğini düşündü. Gretchen, "Hemen mahzene gitmemiz lazım," dedi. İkizlerden büyük olanı Benny arkadan gelirken ellerini öne uzatmış, yolunu bulmaya çalışıyor. Gıcırdayan ahşap zemin her adımı belli ediyordu. Benny yüksek aralıklı bir sandalyenin önünde durdu. Sımsıkı tutundu. Bulutlu gözleri aşağı bakıyordu ama başını tavana kaldırmıştı. "Duyuyor musun?" dedi, suratı asılmıştı. "Yaklaşıyor. Doğruca üstümüze geliyor." "Neymiş üstümüze gelen?" "Rüzgardan başka bir şey duyamıyorum ben, dedi Gretchen. İyice gerilmişti çünkü onun duyduklarının hiçbir önemi yoktu. Benny doğuştan kördü ama kulakları yarasa gibiydi. Yaklaşmakta olan bir felaketi bir meteoroloji radarından çok daha iyi duyabilirdi. Kasırga, dedi Benny açık açık. Çenesi tüttürüyordu. Çok yakınımızda ve ilerliyor. Yoluna çıkarsak öldük demektir. Trady nerede? Gretchen telaşa kapılmamaya çalıştı. Küçük Missouri kasabalarını önüne katıp sürmediği sürece kasırgaların amaçsızca hareket etmediklerini çok iyi biliyordu Gretchen. Walnut Ridge'de gayet küçük bir kasabaydı. Kasırganın tek yaptığı şey önüne çıkan her şeyi darmadağın etmekti. Kızı Abby doğduğundan beri 39 yıldır şansları yaver gitmiş, fırtına çiftliklerini hep es geçmişti. Ama belki de artık şansları tükenmişti. Trady diye bağırdı Gretchen. Gök gürültüsü ve feryat figan esen fırtına bütün evi sallarken yemek odasına yöneldi. Trady neredesin? Buradayım, diye seslendi ikizlerden küçük olanı. Yemek odası ve mutfağı ayıran kemerin altında duruyordu. Trady Benny'nin tıpkısıydı. İncecik bir boyuna saplanmış gibi duran yüz yuvarlak bir kafa, açık kahverengi saçlar, narin bir yapı, göründüğünden daha güçlü, incecik kol ve bacaklar, mendil, tel parçaları, kedi Matilda'ya verdiği ödüller gibi öteberiyi koyduğu geniş cepli, pamuklu iş önlüğünü üstünden hiç çıkarmazdı. O anda da Matilda'ya göğsüne bastırmıştı. Sıvışmak için kıpırdanıp duran hayvanı bırakmaya hiç niyeti yoktu. Çok kötü değil mi, dedi Trady. Küçük çiftlik evi gök gürültüsüyle sarsılınca Gretchen'a koştu. Havadaki değişikliğin kokusunu alabiliyorum. Şiddetli bir acıyla yarım kalmış işini tamamlamak istiyor sanki. Beni kasırganın tam üstümüze geldiğini söylüyor. Hiç yanılmaz. Evet, hiç yanılmaz, dedi Trady suratını asarak. Trady'nin burnu da hiç yanılmazdı. Matilda miyavladı ve Trady'nin omzuna tırmanırken iskelet gibi vücudu uzadı ve solgun tüyleri diken diken oldu. Gretchen kardeşini kolundan tuttu. Mutfaktan geçip merdivenlere yöneldiler. Ağır terlikleri basamaklarda takırdayan Benny'nin peşine düştüler. Burası öyle tozlu ki burada yaşamış her insanın ruhunun küflü kokusunu alıyor gibiyim, dedi Trady ve hapşırdı. Bunun üzerine ürken Matilda omzundan aşağı indi. Minik patileri yerle buluştu. Anda ortadan kayboluverdi. Bu bodrum nereden baksan 100 yaşında, Tred, dedi Benny. Sesi etrafındaki taş duvarlarda yankılandı. Neredeyse tozdan oluştuğunu bile söyleyebiliriz. Merdivenlerin başında Gretchen işi sağlama almak için kapıyı kapatıp sürgüledi. İkizlerin peşinden toprak zeminin ve taş duvarların sadece 60 wattlık bir ampulle aydınlandığı yer altına indi. Ampul yanıp yanıp söndü. Gretchen merdivenlerin dibinde duran feneri alıp yakarken elektrik kesildi. Elinde el fenerinin onu yönlendiren ışığı olmasına rağmen biraz duraksadı ama kız kardeşi hiç tereddüt etmeden yollarına devam ettiler. Yollarını bulmak için ışığa ihtiyaçları yoktu. Bu eski evin her milimini dokunarak ezberlemişlerdi çünkü. Bu duvarlar arasında büyümeseler de en az Gretchen kadar uzun süredir burada yaşıyorlardı. 40 yıl önce Gretchen 18, ikizler de 13 yaşındayken onları buraya getirmişti. Bu ev ona Abby'yi doğurduktan bir yıl sonra Lily ve Cooper Winston'dan miras kalmıştı. Sam kızının burada büyümesini isterdi, başka yerde değil, diye ısrar etmişti Lily ve Gretchen da ona karşı çıkmamıştı. Sam Winston'a ve ondan önceki iki kuşağa sıcak bir yuva olan bu çiftlik evi kısa sürede Abby ile Gretchen'ın da yuvası olmuştu. Sevgili Sam, huzur içinde yat. Gretchen'ın bildiği kadarıyla ev hala Sam'a aitti ama burada oturduğu için artık suçluluk duymuyordu. Evini çok seviyordu. Buradaki her şey ona Sam'i ve onun kendini düşünmeyen biri olmasının Gretchen'ı nasıl kurtardığını hatırlatıyordu. Tam olarak ikna olmasa da çiftliği elinden geldiğince çekip çevirmenin, ihanetinin bedelini yeterince ödediğini düşünüyordu. Çitlere kadar geldi bile, dedi Benny. Gretchen düşüncelerinden sıyrılıverdi. Gittikçe de yaklaşıyor. Üçü birlikte üç tane katlanan metal sandalyenin onları beklediği yuvarlak duvarlı minik bir odaya yerleştiler. Benny, Trady'nin elini uzanarak tuttu. Ah Tanrım, ön taraftan geliyor. Yeri sarstığını hissedebiliyor musunuz? Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım diye tekrarladı Trudy. Gretchen yerlerinin sarsıldığını, Matilda'nın bileklerinin arasında dolaşıp durduğunu hissettiği kadar hissetmemişti. Sesler yerin altına daha az geliyor ama yine de öfkeli, ısrarcı ve şiddetli rüzgarın tiz sesini duyabiliyordu. Kardeşlerine iyice yaklaşıp oturduğu sırada şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Ardından bir şeyler gürültüyle düşerek küçük evi salladı. Gretchen feneri elinden düşürdü. Fener ayağının dibinde bir yerlere gitmişti. Matilda elindekini koyduğun yere dikkat etsene der gibi tısladı. ''Lütfen Tanrım, sen bizi koru.'' diye fısıldadı Trudy. Gretchen kardeşlerinin elini tutup sıvazladı. Hepsi tir tir titriyordu. ''Lütfen, burada ölmemize izin verme. Yemin ederim bir daha hiç yalan söylemeyeceğim.'' Gretchen gözlerini sımsıkı yumdu. Dua etmeye başladı. Kastettiği tam olarak bu olmasa da. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 23.